Büyük Mücadele 27 Modern Uyanışlar. Allah'ın sözünün sadık bir şekilde vaaz edildiği her yerde onun ilahi kökenini kanıtlayan sonuçlar alındı. Allah'ın ruhu onun hizmetkarlarının bildirisine eşlik etti ve söz güç kazandı. Günahkarlar vicdanlarının uyandığını hissettiler. Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık, canlarının gizli odalarını aydınlattı ve karanlığa dair gizli şeyler açığa çıkarıldı. Zihinlerinde ve kalplerinde kesin bir kanaat yer etti. Günaha, doğruluğa ve gelecek olan yargıya dair ikna oldular. Yehova'nın doğruluğunu kavradılar ve kalpleri araştıranın huzurunda suçları ve kirlilikleriyle durmanın dehşetini hissettiler. Izdırap içinde feryat ettiler. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? İnsanların günahlarına karşılık sonsuz kurbanı sunan Golgota'daki çarmıh açığa çıkarıldığında, suçlarına kefaret için yalnızca Mesih'in erdemlerinin yeterli geleceğini, ancak bunun insanı Allah'la barıştırabileceğini gördüler. İman ve alçak gönüllülükle dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusunu kabul ettiler. İnsanın kanı aracılığıyla daha önce işlenmiş günahları affedildi. Bu canlar tövbeye yaraşır meyveler verdiler. İman edip vaftiz oldular ve yenilenen yaşamda yürümek üzere ayağa kalktılar. Mesih İsa'da yeni yaratıklardı. Kendilerini eski arzularına göre değil, Allah'ın oğluna imanla onun adımlarını izlemek, onun karakterini yansıtmak ve onun pak olduğu gibi kendilerini pak kılmak üzere biçimlendireceklerdi. Önceden nefret ettikleri şeyleri artık seviyor, önceden sevdikleri şeylerden artık nefret ediyorlardı. Gururlu ve kendine aşırı güvenli kimseler, yumuşak huylu ve alçak gönüllü oldular. Kibirliler ve kendini beğenmişler, ağırbaşlı ve dikkat çekmez hale geldiler. Kutsallara saygısızlar saygılı, ayyaşlar ayık, ahlaksızlar pak oldular. Dünyaya ait boş modalar bir kenara bırakıldı. Hristiyanlar saç örme ve altın takma ya da giysiler giyinmeden ibaret olan dıştan süs yerine Allah'ın önünde değeri büyük olan yumuşak ve sakin ruhun bozulmayan süsüyle yüreğin gizli insanını elde etmeye çalıştılar. 1. Petrus 3, ayet 3-4. Uyanışlar kalplerin derinden araştırılmasını ve alçak dönülülüğü getirdi. Günahkarlara ciddiyetle ve içtenlikle çağrıda bulunmaları, Mesih'in kanıyla satın alınana duyulan merhametleriyle göze çarptılar. İnsanlar, canların kurtuluşu için dua ettiler ve Allah'la güreştiler. Böyle uyanışların meyveleri, özveri ve fedakarlıktan kaçınanlarda değil, Mesih uğruna sitemlere ve denemelere katlanmaya layık görüldüğü için sevinen canlarda görüldü. İnsanlar, İsa'nın adını ananların hayatlarında bir dönüşüme tanık oldular. Onların etkisinden toplum da fayda gördü. Mesih'le birlikte toplamışlar, ruha ekmişlerdi ve sonsuz hayat ürününü biçeceklerdi. Şu sözler onlar için söylenebilirdi. Acınız sizi tövbeye yöneltti. Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı, kişiyi kurtuluşla sonuçlanan ve pişmanlık doğurmayan tövbeye götürür. Dünyanın acıları ise ölüm getirir. Bakın, bu acılar, Tanrı'nın isteğiyle çektiğiniz bu acılar, sizde ne büyük ciddiyet, paklanmak için ne büyük istek yarattı. Sizde ne büyük öfke, korku, özlem, gayret ve suçluyu cezalandırma arzusu uyandırdı. Bu konuda her bakımdan masum olduğunuzu kanıtladınız. 2. Korintiler 7, ayet 9-11. Bu, Allah'ın ruhunun çalışmasının sonucudur. Yeniden yapılanma meydana getirmezse, hakiki bir tövbenin belirtisi yoktur. Günahkar, aldığı rehini, çaldığı şeyleri geri verirse, günahlarını itiraf eder, Allah'ı ve insan kardeşlerini severse, Allah'la barıştığından emin olabilir. Önceki çağlardaki ruhsal uyanış dönemlerini izleyen sonuçlar bunlar olmuştur. Meyvelerine bakıldığında, insanların kurtuluşunda ve insanlığın yükseltilmesinde Allah'ın bereketini aldıkları görülmüştür. Fakat modern zamanlardaki uyanışlardan çoğu, ilk günlerde Allah'ın hizmetkarlarının çalışmalarını izleyen ilahi lütuf tezahürlerine belirgin bir zıtlık teşkil etmiştir. Büyük bir ilginin uyandığı, birçok kişinin ihtida iddiasında bulunduğu ve kiliselere geniş çaplı katılımların meydana geldiği doğrudur. Ancak sonuçlar, gerçek ruhsal yaşamın orantılı olarak geliştiğine ilişkin inancı destekleyecek düzeyde değildir. Bir süre için alevlenen ışık, kısa zamanda sönüp gitmekte, ardında eskisinden daha koyu bir karanlık bırakmaktadır. Popüler uyanışlar çoğunlukla hayal gücüne hitap edilerek, duygular uyandırılarak, yeni ve şaşırtıcı olan şeylere yönelik sevgi tatmin edilerek yürütülmektedir. Bu şekilde kazanılan mühtediler, kutsal kitap hakikatini dinlemek için çok az arzu duymakta, peygamberlerin ve elçilerin tanıklıklarına çok az ilgi göstermektedirler. Dinsel bir ibadetin sansasyonel bir niteliği yoksa, onlar için hiçbir cazibesi olmamaktadır. Coşkun olmayan mantığa hitap eden bir bildiri, hiçbir karşılık uyandırmamaktadır. Allah'ın sözünde yer alan ve ebedi menfaatleriyle doğrudan bağlantılı uyarılar, kulak arkası edilmektedir. Gerçekten ihtida etmiş olan her can için, Allah'la ve ebedi şeylerle ilişki, hayatın en önemli konularından biri olacaktır. Fakat günümüzün popüler kiliselerinde Allah'a adanmışlık ruhu nerededir? Mühtediler, gururlarını ve dünya sevgilerini terk etmiyorlar. Benliği inkara, haçı yüklenerek yumuşak huylu ve alçak gönüllü olan İsa'yı izlemeye, ihtida etmelerinden önce olduğundan daha istekli değillerdir. Din, imansızların ve şüphecilerin alay konusu haline gelmiştir. Çünkü onun adını taşıyanlar arasından pek çok kişi ilkelerinden habersizdir. Dindarlığın gücü pek çok kiliseden neredeyse ayrılmıştır. Piknikler, kilise tiyatroları, kilise panayırları, güzel evler, kişisel gösteriş, Allah'a dair düşünceleri ortadan kaldırmıştır. Araziler, mallar ve dünyasal uğraşlar zihni meşgul etmekte, ebedi menfaatlere ilişkin konular neredeyse hiç dikkati çekmemektedir. İmandaki ve dindarlıktaki yaygın çöküşe rağmen bu kiliselerde Mesih'in gerçek izleyicileri bulunmaktadır. Yeryüzü, Allah'ın yargısına son kez uğramadan önce Rabbin halkı arasında elçilerin zamanından beri görülmemiş ölçüde bir temel dindarlık uyanışı gerçekleşecektir. Allah'ın ruhu ve kudreti onun çocuklarının üzerine dökülecektir. O zaman pek çok kişi bu dünyanın sevgisinin Allah'a ve onun sözüne olan sevginin yerine geçtiği bu kiliselerden ayrılacaklardır. Hem din görevlileri hem de halk arasından birçok kişi Allah'ın bu zamanda Rabbin ikinci gelişi için bir halk hazırlamak amacıyla ilan ettireceği muazzam gerçekleri memnuniyetle kabul edecektir. Canların düşmanı bu çalışmayı önlemek istemektedir. Bu nedenle bu hareketin zamanı gelmeden önce sahtesini sunarak onu engellemeye çalışacaktır. Aldatıcı gücünün etkisi altına alabileceği kiliselerde Allah'ın özel bereketi dökülüyor gibi gösterecek, büyük bir dinsel ilginin sergilendiği sanılacaktır. Büyük kalabalıklar Allah'ın kendileri için harika bir şekilde çalıştığına sevinecek, oysa bu çalışma başka bir ruhtan olacaktır. Şeytan, dini bir kisveyle etkisini tüm Hristiyan aleminde yaymaya çalışacaktır. Geçen yarım yüzyılda ortaya çıkan uyanışların çoğunda, gelecekteki daha kapsamlı hareketlerde sergilenecek olan etkilerin aynıları, daha büyük veya daha küçük ölçüde iş başında olmuştur. Yanlış yönlendirmeye gayet uygun olan duygusal bir heyecan, gerçeğin ve yalanın bir karışımı mevcuttur. Fakat kimsenin aldanmaması gerekir. Allah'ın sözünün ışığında bu hareketlerin niteliğini belirlemek zor değildir. İnsanların kutsal kitabın tanıklığını boşladığı, özveri ve dünyayı terk etmeyi gerektiren açık ve canı sınayan gerçeklerden yüz çevirdikleri yerlerde Allah'ın bereketinin verilmeyeceğinden emin olabiliriz. Mesih'in kendisinin verdiği, onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Matta 7, ayet 16 kuralına göre de bu hareketlerin Allah'ın ruhunun işi olmadıkları açıktır. Allah, sözünün gerçekleri içinde insanlara kendisi hakkında bir açıklama vermiştir. Bu gerçekler, onları kabul eden herkes için şeytanın aldatmacalarına karşı bir kalkan görevi görür. Bu gerçeklerin göz ardı edilmesi, dini alemde son derece yaygınlaşmaya başlamış olan kötülüklere kapı açmıştır. Allah'ın yasasının niteliği ve önemi büyük ölçüde gözden kaybolmuştur. İlahi yasanın niteliğinin, sürekliliğinin ve zorunluluğunun yanlış kavranması, ihtida etme ve kutsal kılınma gibi kavramlarda yanılgıların ortaya çıkmasına, bunun sonucunda da kilisede dindarlık standardının düşmesine neden olmuştur. Günümüzdeki uyanışlarda Allah'ın ruhunun ve kudretinin eksikliğinin sırrı burada bulunmaktadır. Çeşitli mezheplerde dindarlığıyla göze çarpan bazı insanlar bu gerçeği kabul etmekte ve buna üzülmektedir. Güncel dini tehlikeleri ortaya koyan Profesör Edward A. Park haklı olarak şunları söylüyor. Bir tehlike kaynağı kürsüde ilahi yasanın öneminin ihmal edilmesidir. Eski günlerde kürsü vicdanın sesinin yankılandığı yerdi. En ünlü vaizlerimiz Efendinin örneğini izleyerek ve yasaya, temel ilkelerine ve tehditlerine önem vererek konuşmalarına harika bir ihtişam katmışlardır. İki önemli ilkeyi, yasanın ilahi mükemmelliğin bir sureti olduğunu ve yasayı sevmeyen bir kişinin müjdeyi de sevmediğini, zira müjde kadar yasanın da Allah'ın gerçek karakterini yansıtan bir ayna olduğunu tekrarlamışlardır. Bu tehlike bir başkasına, günahın kötülüğünü, kapsamını, kusurunu hafife alma tehlikesine neden olur. Emre itaatsizlik etmenin haksızlığı, itaatin doğruluğuyla orantılıdır. Sözü edilen tehlikelerle bağlantılı olarak, Allah'ın adaletini küçümseme tehlikesi de vardır. Modern kürsü, ilahi adaleti, ilahi ihsandan ayırma, ihsanı bir ilkeyle yüceltmek yerine bir duyguya indirgeme eğilimindedir. Yeni ilahiyat prizması, Allah'ın birleştirdiğini parçalamaktadır. İlahi yasa iyilik midir, kötülük müdür? İyiliktir. Öyleyse adalet iyidir, zira yasayı uygulama eğilimidir. İnsanlar ilahi yasayı ve adaleti, insani itaatsizliğin kapsamını ve kusurunu hafife alma alışkanlıklarıyla, günaha kefaret eden lütfu küçümseme alışkanlığına kolaylıkla sürüklenebilirler. Böylece müjde, insanların zihinlerinde değerini ve önemini kaybeder, çok geçmeden kutsal kitabın tamamını bir kenara atmaya hazır hale gelirler. Pek çok din öğretmeni, Mesih'in ölümüyle yasayı geçersiz kıldığını, insanların bundan böyle onun gereklerine tabi olmadıklarını öğretmektedir. Bazıları onu ağır bir yük olarak göstermekte, yasanın esaretine karşın müjdeyle tadı çıkarılabilecek olan özgürlüğü sunmaktadır. Ancak peygamberler ve elçiler Allah'ın kutsal yasasına böyle bakmıyorlardı. Davut şöyle demişti: "Özgürce yürüyeceğim, çünkü senin koşullarına yöneldim ben." Mezmur 119:2.45. Mesih'in ölümünden sonra yazan elçi Yakup, 10 emirden kralımız Tanrı'nın yasası ve mükemmel yasa, özgürlük yasası olarak söz ediyor. Yakup 2, ayet 8, 1:2.25. Vahiy yazarı ise çarmıhtan yarım yüzyıl sonra, hayat ağacına gelmeye hakları olsun ve şehre kapılardan girsinler diye, onun emirlerini yerine getirenler üzerine bereket sözü vermektedir. Vahiy 22, ayet 14. Mesih'in ölümüyle babasının yasasını geçersiz kıldığı iddiası temelsizdir. Yasayı değiştirmek ya da bir kenara atmak mümkün olsaydı, Mesih'in insanı günahın cezasından kurtarmak için ölmesine gerek kalmazdı. Mesih'in ölümü, yasayı geçersiz kılmak bir yana değişmez olduğunu kanıtlamaktadır. Allah'ın oğlu, yasayı büyük ve yüce kılmak için geldi. Yeşaya 42, ayet 21. Şöyle dedi: "Yasayı geçersiz kılmaya geldiğimi sanmayın. Yer ve gök ortadan kalkmadan. Yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak." Matta 5, ayet 17-18. Kendisiyle ilgili olarak da şunu bildiriyor: "Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben. Yasan yüreğimin derinliğindedir." Mezmur 42.8. Allah'ın yasası doğası gereği değişmezdir. Yazarının isteğinin ve karakterinin bir açıklamasıdır. Allah sevgidir. Onun yasası da sevgidir. Onun iki temel ilkesi Allah'ı sevmek ve insanı sevmektir. Sevmek, kutsal yasayı yerine getirmektir. Romalılar 13, ayet 10. Allah'ın karakteri doğruluk ve gerçektir. Onun yasasının doğası da budur. Mezmurcu şöyle diyor: "Yasan gerçektir. Bütün buyrukların doğrudur." Mezmur 119:2.142-172. Elçi Pavlus'a şöyle bildiriyor: "Yasa gerçekten kutsaldır. Buyruk da kutsal, doğru ve iyidir." Romalılar 7, ayet 12. Böyle bir yasa, Allah'ın düşüncelerinin ve isteğinin bir ifadesi olarak kendisinin yazarı kadar kalıcı olmalıdır. İhtidanın ve kutsal kılmanın işi, insanları Allah'ın yasasının ilkeleriyle uzlaştırarak onunla barıştırmaktır. Başlangıçta insan Allah'ın suretinde yaratılmıştı. Allah'ın doğasıyla ve yasasıyla mükemmel bir uyum içindeydi. Doğruluk ilkeleri kalbinin üzerinde yazılıydı. Fakat günah onu yaratıcısına yabancılaştırdı. Artık ilahi sureti yansıtmıyordu. Kalbi Allah'ın yasasının ilkeleriyle savaşır hale geldi. Benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğmez de. Romalılar 8, ayet 7. Fakat insanın Allah'la barışabilmesi için Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. İnsan, Mesih'in erdemleri aracılığıyla, yaratıcısıyla eski uyumuna kavuşabilir. Kalbi ilahi lütufla yenilenmelidir. Gökten gelen yeni yaşamı almalıdır. Bu değişiklik, İsa'nın o olmadan insanın Tanrı'nın egemenliğini göremez dediği yeniden doğuştur. Allah'la barışmanın ilk adımı günaha dair ikna olmaktır. Günah demek, yasaya karşı gelmek demektir. Yasa sayesinde günahın bilincine varılır. 1. Yuhanna 3, ayet 4. Romalılar 3, ayet 20. Günahkar, suçunu görebilmesi için kendi karakterini Allah'ın büyük doğruluk standardına göre sınamalıdır. Bu, doğru bir karakterin mükemmelliğini gösteren bir aynadır ve kendisindeki kusurların farkına varmasını sağlar. Yasa insanlara günahlarını açıklar fakat bir çare sağlamaz. İtaatkârlara yaşam vaat ederken yasayı çiğneyenin payının ölüm olduğunu bildirir. Onu günahın mahkumiyetinden ya da lekesinden yalnızca Mesih'in müjdesi kurtarabilir. Yasasını çiğnemiş olduğu Allah'a yönelerek tövbe ve Mesih'e, onun kefaret edici kurbanlığına iman etmelidir. Böylece daha önce işlenmiş günahları affedilir ve ilahi tabiatı paylaşır. Evlatlık ruhunu almış olarak Allah'ın çocuğu olmuştur. Bu ruhla Abba, Baba diye seslenir. Peki artık Allah'ın yasasını çiğnemekte özgür müdür? Pavlus şöyle diyor: öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, tam tersine yasayı doğruluyoruz. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Yuhanna da şöyle beyan ediyor: Tanrı'yı sevmek, onun buyruklarını yerine getirmek demektir. Onun buyrukları da ağır değildir. Romalılar 3, ayet 31, 6, 2 noktalı virgül, 1. Yuhanna 5, ayet 3. Yeniden doğuşta kalp, Allah'la uyumlu hale getirildiği gibi Allah'ın yasasıyla da uzlaştırılır. Günahkarda bu büyük değişim meydana geldiğinde, ölümden yaşama, günahtan kutsallığa, suçtan ve isyandan itaate ve sadakate geçmiş olur. Allah'a yabancılıkla geçen eski yaşam sona ermiş, uzlaşmadan, imandan ve sevgiden ibaret olan yeni yaşam başlamıştır. Böylece yasanın gereği benliğe göre değil, ruha göre yaşayan bizler de yerine gelir. Romalılar 8, ayet 4. Canın dili de şöyle olacaktır: ne kadar severim yasanı. Bütün gün düşünürüm onun üzerinde. Mezmur 119, 97. Rab bin yasası yetkindir, cana can katar. Mezmur 19, 7. Yasa olmadan insanlar, Allah'ın paklığına ve kutsallığına veya kendi suçları ve kirliliklerine ilişkin doğru bir fikir edinemezler. Günaha dair gerçekten ikna olmazlar ve tövbe ihtiyacı duymazlar. Allah'ın yasasını çiğneyenler olarak kayıp durumlarını görmediklerinden, Mesih'in kefaret edici kanına olan ihtiyaçlarının farkına varmazlar. Kurtuluş umudu, köklü bir kalp değişimi ya da yaşantıda yenilenme olmadan kabul edilir. Böylece yüzeysel bir şekilde ihtida edenlerin sayısı artmakta, Mesih'le gerçekte hiçbir zaman birleşmemiş olan büyük kalabalıklar kiliselere katılmaktadır. Yine ilahi yasanın ihmal ya da reddedilmesinden kaynaklanan hatalı kutsanma kuramları günümüzün dinsel akımlarında önemli yer tutmaktadır. Bu kuramlar hem öğreti açısından yanlış hem de pratik sonuçlar açısından tehlikelidir. Bu kadar yaygın rağbet görüyor olmaları ise kutsal yazıların bu noktada öğrettiklerini net bir şekilde anlamamızı iki kat zorunlu hale getirmektedir. Gerçek kutsanma bir kutsal kitap öğretisidir. Elçi Pavlus, Selanik Kilisesi'ne mektubunda şöyle bildirir: Tanrı'nın isteği şudur, kutsal olmanız. Ve şöyle dua ediyor: Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. 1. Selanikliler 4, ayet 3, 5, 2.23. Kutsal kitap, kutsal kılınmanın ne olduğunu ve nasıl edinileceğini açıkça öğretiyor. Kurtarıcı, öğrencileri için şöyle dua etmişti: onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Yuhanna 17, ayet 17. Paulus da imanlıların kutsal ruhla kutsal kılınmaları gerektiğini öğretiyor. Romalılar 15, ayet 16. Kutsal ruhun işi nedir? İsa öğrencilerine şöyle dedi: o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Yuhanna 16, ayet 13. Mezmurcu ise şöyle diyor: "Yasan gerçektir. Allah'ın sözü ve ruhu aracılığıyla insanlara onun yasasında somutlaşmış olan muazzam doğruluk ilkeleri açılmıştır. Ve Allah'ın yasası kutsal, doğru ve iyi. İlahi mükemmelliğin bir örneği olduğuna göre, o yasaya itaatle şekillenecek bir karakterin kutsal olması da bunun mantıklı sonucudur. Mesih böyle bir karakterin mükemmel bir örneğidir. Şöyle diyor: "Babamın emirlerini tuttum. Her zaman onu hoşnut edeni yaparım." Yuhanna 15, ayet 10, 8, 2.29. Mesih'in izleyicileri onun gibi olmalıdır. Allah'ın lütfuyla karakterlerini onun kutsal yasasının ilkelerine uygun olarak şekillendirmelidirler. İşte bu kutsal kitapta kutsanmadır. Bu iş yalnızca Mesih'e imanla, insanın içinde yaşayan Allah'ın ruhunun gücüyle gerçekleştirilebilir. Paulus, imanlıları şöyle uyarıyor: "Kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla etkin kılın. Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır." Filipililer 2, ayet 12-13. Hristiyan, günahın telkinlerini hissedecek ancak ona karşı sürekli bir savaş yürütecektir. Mesih'in yardımına işte burada ihtiyaç duyulur. İnsani zayıflık, ilahi güçle birleşir ve iman şöyle haykırır: "Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun." 1. Korintiler 15, ayet 57. Kutsal yazılar, kutsanma işinin sürekli gelişimde olduğunu açıkça gösterirler. Günahkar, ihtida ederek kefaretin kanı aracılığıyla Allah'la barıştığında, Hristiyan hayatı ancak yeni başlamaktadır. Artık onun "yetkinliğe doğru ilerle, Mesih, Mesih'in dolgunluğunun boyu ölçüsüne erişinceye dek büyümesi gerekir." Elçi Pavlus şöyle diyor: "Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup, ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum." Filipililer 3, ayet 13-14. Petrus da, kutsal kitapta sözü edilen kutsanmanın elde edileceği aşamaları önümüze sermektedir. Her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize öz denetimi, öz denetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın. Bunları yaparsanız hiçbir zaman tökezlemezsiniz. 2. Petrus 1, ayet 510. Kutsal kitapta sözü edilen kutsanmayı tecrübe edenler alçak gönüllülük ruhu sergileyeceklerdir. Musa gibi kutsallığın müthiş görkeminin bir görümünü görmüş oldular. Sonsuz olanın paklığına ve yüce yetkinliğine kıyasla kendi değersizliklerinin farkına varırlar. Daniel peygamber gerçek kutsanmaya bir örnekti. Uzun hayatı efendisine asil hizmetle doluydu. Gök tarafından çok sevilen Daniel 10, ayet 11 bir adamdı. Buna rağmen bu şerefli peygamber Allah'ın huzurunda halkı adına yalvarırken kendisini gerçekten günahlı olan İsraililerle özdeşleştirdi. "Doğruluğumuzdan değil, senin büyük merhametinden ötürü dilekte bulunuyoruz. Bizse günah işledik, kötülük yaptık." Şöyle beyan eder: "Ben daha konuşup dua ederken günahımı ve halkım İsrail'in günahını açıkça kabul edip dilekte bulunurken." Daha sonra Allah'ın oğlu kendisine açıklama yapmak üzere geldiğinde Daniel şöyle der: "Gücüm tükendi, benzin büsbütün soldu, kendimi toparlayamadım." Daniel 9, Ayet 18, 15, 20, 12.8. Eyüp, fırtınanın içinden Rabbin sesini duyduğunda şöyle haykırdı: "Kendimi hor görüyor, toz ve kül içinde tövbe ediyorum." Eyüp 42, ayet 6. Yeşaya, Rabbin görkemini gördüğünde ve "her şeye egemen Rab, kutsal, kutsal, kutsaldır" diye seslenen kerulları duyduğunda, "vay başıma, mahvoldum" diye haykırdı. Yeşaya 6, ayet 3-5. Paulus, üçüncü göğe alınıp götürüldükten ve insanın söylemesi mümkün olmayan sözler işittikten sonra, kendisinden bütün kutsalların en küçüğünden daha aşağı olarak söz ediyor. 2. Korintiler 12, ayet 24, Efesliler 3, ayet 8. Meleğin ayaklarının dibine ölü gibi yığılan kişi, İsa'nın göğsüne yaslanan ve onun görkemini gören sevgili Yuhanna'ydı. Vahiy 1, ayet 17. Golgota'daki haçın gölgesinde yürüyenler için kendini yüceltmek, kibirle günahsızlık iddiasında bulunmak söz konusu olamaz. Onlar, Allah'ın oğlunun kalbini parçalayanın kendi günahları olduğunu hissederler. Bu düşünce de onları kendini alçaltmaya yönlendirir. İsa'ya en yakın yaşayanlar, insanlığın zaafını ve günahkarlığını en açık şekilde fark ederler. Ve onların tek umudu, çarmıha gerilen ve dirilen kurtarıcının erdemindedir. Şu anda dinsel dünyada göze çarpmakta olan kutsal kılınma kavramı, onu kutsal kitap inancına yabancı hale getiren bir kendini yüceltme ve Allah'ın yasasına saygısızlık ruhuna sahiptir. Taraftarları, kutsal kılınmanın anlık bir iş olduğunu, yalnızca iman aracılığıyla mükemmel kutsallığı elde ettiklerini öğretmektedirler. Yalnızca iman et yeter derler. Bereket senindir. Alıcı tarafından başka hiçbir çabanın gösterilmesine gerek olmadığı varsayılır. Aynı zamanda Allah'ın yasasının yetkisini de inkar ederek emirleri tutma zorunluluğundan özgür kılındıklarını öne sürerler. Ancak insanların Allah'ın doğasını ve isteğini ifade eden ve onu memnun eden şeyleri gösteren ilkelere uyum sağlamadan kutsal olmaları, Allah'ın isteğiyle ve karakteriyle uyumlu olmaları mümkün müdür? Çaba, özveri, dünyanın akılsızlıklarından ayrılış gerektirmeyen kolay bir din arzusu, iman ve yalnızca iman öğretisini popüler bir öğreti haline getirmiştir. Fakat Allah'ın sözü ne demektedir? Elçi Yakup şöyle diyor: "Kardeşlerim, bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi? Ey akılsız adam, eylem olmadan imanın yararsız olduğuna kanıt mı istiyorsun? Atamız İbrahim, oğlu İshak'ı sunağın üzerinde Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı? Görüyorsun, onun imanı eylemleriyle birlikte etkindi. İmanı eylemleriyle tamamlandı. Görüyorsunuz, insan yalnız imanla değil, eylemle de aklanır." Yakup 2, ayet 1424. Allah'ın sözünün tanıklığı, bu tuzağa düşürücü eylem içermeyen iman öğretisine karşı durmaktadır. Merhametin verilmesi koşullarına uymadan, gökün lütfunu talep eden iman değildir, küstahlıktır. Zira gerçek imanın temeli, kutsal yazıların vaatlerinde ve şartlarındadır. Hiç kimse, Allah'ın emirlerinden birini bilerek çiğnediği halde kutsal olabileceğini düşünerek kendini kandırmasın. Bilinen bir günahın işlenmesi, ruhun tanıklıkta bulunan sesini susturur ve canı Allah'tan ayırır. Günah demek, yasaya karşı gelmek demektir. Ve günah işleyen, yasayı çiğneyen, onu ne görmüştür ne de tanımıştır. 1. Yuhanna 3, ayet 6. Yuhanna, mektuplarında sevgi üzerinde bu kadar çok durmasına rağmen, Allah'ın yasasını çiğneyerek yaşadıkları halde, kutsal olduklarını iddia eden sınıfın gerçek yüzünü açığa çıkarmaktan çekinmez. Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır. Kendisinde gerçek yoktur. Ama onun sözüne uyan kişinin Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. 1. Yuhanna 2, ayet 4-5. Her kişinin ikrarının sınanması buradadır. Bir kimseyi Allah'ın gökteki ve yerdeki tek kutsallık standardına göre ölçmeden kendisine kutsallık atfedemeyiz. İnsanlar ahlaki yasaya gereken önemi vermezlerse, Allah'ın hükümlerini küçümser ve hafife alırlarsa, bu emirlerden en küçüğünü dahi çiğner ve insanlara öyle yapmalarını öğretirlerse, gökün nazarında hiçbir değerleri olmaz. Biz de iddialarının temelsiz olduğunu biliriz. Günahsız olma iddiasıysa, başlı başına bu iddiada bulunan kişinin kutsallıktan ne kadar uzak olduğunun kanıtıdır. İnsanın kendisini kutsal olarak görmesi, Allah'ın sonsuz paklığı ve kutsallığını ya da onun karakteriyle uyumlu hale gelenlerin nasıl kimseler olmaları gerektiğini tam olarak kavrayamamasından, İsa'nın paklığını ve yüce sevgisini ve günahın kötülüğünü ve fesadını tam olarak kavrayamamasından kaynaklanır. Kendisiyle Mesih arasındaki mesafe ne kadar büyükse, ilahi karakteri ve gereklilikleri anlayışı ne kadar yetersizse, kendi gözünde o kadar doğru görünür. Kutsal yazılarda ortaya konan kutsanma, tüm varlığı, ruhu, canı ve bedeni kapsar. Paulus, Selaniklililer için, Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde tüm ruhunuz ve canınız ve bedeniniz kusursuz olarak korunsun diye dua etti. 1. Selanikliler 5, ayet 23. Tekrar imanlılara şöyle yazıyor. Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Romalılar 12, ayet 1. Eski İsrail zamanında Allah'a kurban olarak getirilen her sunu dikkatle incelenirdi. Sunulan hayvanda herhangi bir kusur bulunursa reddedilirdi. Zira Allah sununun kusursuz olmasını emretmişti. Böylece Hristiyanlara da bedenlerini diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunmaları söylendi. Bunu yapabilmek için tüm güçleri mümkün olan en iyi durumda korunmalıdır. Fiziksel ya da zihinsel gücü zayıflatan her eylem, insanı yaratıcısına hizmet etmek için uygunsuz hale getirir. Allah, sunabileceğimizin en iyisinden daha düşük bir şeyden hoşnut olacak mıdır? Mesih şöyle dedi, Tanrın Rabbi, bütün yüreğinle seveceksin. Allah'ı tüm yürekleriyle sevenler, ona hayatlarının en iyi hizmetini vermek isteyecek, kendi varlıklarının her gücünü, onun isteğini yerine getirme yeteneklerini artıran yasalarla uyumlu kılmak için sürekli olarak çaba göstereceklerdir. Göksel babalarına sundukları sununun, durdurulmayan iştahları ve ihtiraslarıyla zayıflamasına ve kirlenmesine izin vermeyeceklerdir. Petrus şöyle diyor, Cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının. 1. Petrus 2, ayet 11. Her günahlı zevk, yetileri hissizleştirmeye, zihinsel ve ruhsal algıları köreltmeye eğilimlidir. Böylece Allah'ın sözü ya da ruhu kalp üzerinde ancak zayıf bir etki meydana getirebilir. Paulus Korintlilere şöyle yazıyor. Bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım. Tanrı korkusuyla kutsallıkta yetkinleşelim. 2. Korintliler 7, ayet 1. Ruhun meyveleri sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huylulukla birlikte öz denetimi de sınıflandırır. Galatyalılar 5, ayet 22-23. Bu ilhanla verilmiş bildirilere rağmen Hristiyan olma iddiasındakilerin acaba kaçı kazanç arayışında ya da modaya tapınarak güçlerini etkisizleştirmektedir? Kaçı, Allah'ın suretinde yaratılmış olan insanlıklarını oburlukla, ayyaşlıkla, yasak zevklerle aşağılamaktadır. Kilise ise kötülüğü azarlamak yerine iştaha, kazanç arzusuna ya da zevk sevgisine hitap ederek Mesih'e olan sevginin tedarik etmekte yetersiz kaldığı hazinesini doldurmak için çoğunlukla kötüyü teşvik etmektedir. İsa günümüzdeki kiliselere girse ve din adına yürütülen ziyafetleri ve kutsallıktan uzak trafiği görse, kutsallığı bozan bu kişileri de para bozanları tapınaktan kovduğu gibi kovmaz mıydı? Elçi Yakup, yukarıdan olan bilgeliğin her şeyden önce pak olduğunu bildiriyor. İsa'nın değerli adını tütünle kirlenen dudaklarına alanları, nefesi ve bedeni onun kötü kokusuyla kirlenmiş olanları ve göğün havasını kirleterek çevrelerindeki herkesi bu zehri solumaya zorlayanları görseydi, elçi müjdenin paklığına bu kadar aykırı bir eylemle karşı karşıya kalmış olsaydı, bunu dünyasal, fiziksel, şeytansal olarak kınamaz mıydı? Tütünün köleleri, tüm kutsanmanın bereketine sahip olma iddiasıyla göğe gitme umutlarından söz ederler. Fakat Allah'ın sözü, oraya murdar hiçbir şey asla girmeyecek diye açıkça beyan etmektedir. Vahiy 21, ayet 27. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. 1. Korintliler 6, ayet 19-20. Bedeni kutsal ruhun tapınağı olan bir kimse, zararlı bir alışkanlığın kölesi olmayacaktır. Güçleri, kendisini kan pahasına satın almış olan Mesih'e aittir. Mülkiyeti Rabb'e aittir. Kendisine emanet edilen bu sermayeyi israf ederek nasıl suçsuz olabilir? Sözde Hristiyanlar benliğe yönelik yararsız ve kötü zevklere büyük paralar harcıyor, canlarsa yaşam sözü için kavruluyorlar. Allah ondalıklar ve sunular yoluyla soyuluyor, öte yandan fakirlere yardım ya da müjdenin desteklenmesi için verdiklerinden daha fazlasını yıkıcı şehvet sunağı üzerinde tüketiyorlar. Mesih'in izleyicileri olduğunu iddia eden herkes gerçekten kutsal kılınmış olsaydı, gereksiz, hatta zararlı zevklere harcanan kaynaklar Rabbin hazinesine girerdi. Ve Hristiyanlar öz denetim, özveri ve fedakarlık örneği sergilerlerdi. Böylece dünyanın ışığı olurlardı. Dünya, zevk düşkünlüğüne teslim olmuş durumdadır. Benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur, büyük kitleleri kontrol altında tutmaktadır. Fakat Mesih'in izleyicileri daha kutsal bir çağrı almışlardır. İmansızların arasından çıkıp ayrılın, Rab diyor. Murdara dokunmayın. Allah'ın sözünün ışığında günahlı uğraşları ve dünyanın zevklerini kesin olarak terk etmeyen bir kutsanmanın gerçek olamayacağını bildirmemiz haklı çıkarılır. Allah, imansızların arasından çıkıp ayrılın, murdara dokunmayın koşullarına uyanlara ben sizi kabul edeceğim, size baba olacağım, siz de oğullarım, kızlarım olacaksınız vaadini vermektedir. 2. Korintliler 6, ayet 17-18. Allah'a ilişkin şeylerde zengin ve bereketli bir deneyim yaşamak her Hristiyanın ayrıcalığı ve görevidir. İsa, ben dünyanın ışığıyım dedi. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur. Yuhanna 8, ayet 12. Doğruların yolu şafak ışığı gibidir. Giderek öğle güneşinin parlaklığına erişir. Süleyman'ın özdeyişleri 4, ayet 18. İmanla ve itaatle atılan her adım, canı dünyanın ışığıyla daha da yakın bir ilişkiye getirir. Onda hiç karanlık yoktur. Doğruluk güneşinin parlak ışınları Allah'ın kullarının üzerine parlar. Onlar da onun ışınlarını yansıtmalıdır. Yıldızların bize gökte görkemiyle parladıkları büyük bir ışık olduğunu bildirdikleri gibi, Hristiyanlar da evrenin tahtında karakteri övgüye ve taklit edilmeye değer bir Allah olduğunu sergilemelidirler. Onun ruhunun lütufları, karakterinin paklığı ve kutsallığı onun tanıklarında sergilenecektir. Paulus, Koloselilere mektubunda Allah'ın çocuklarına verilen zengin bereketleri ortaya koyar. Şöyle der: "Biz de sizler için dua etmekten tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi dilemekten geri kalmadık. Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için onun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz." Koloseliler 1, ayet 911. Tekrar Efes'teki kardeşlerin Hristiyan ayrıcalığının zirvesini anlayabilmeleri arzusu hakkında yazıyor. Onlara en kapsamlı dille, en yüce olanın oğulları ve kızları olarak elde edebilecekleri muhteşem gücü ve bilgiyi açıyor. Babanın ruhuyla onları iç varlıklarında kudretle güçlendirmesi için sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaları için bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaları için bu bilgi ve güç onlarındı. Fakat elçinin duası, Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için sözleriyle ayrıcalığın doruğuna ulaşıyor. Efesliler 3, ayet 16-19. Burada bize göksel babamızın vaatlerine imanla, onun isteklerini yerine getirdiğimiz zaman ulaşabileceğimiz başarı dorukları açıklanıyor. Mesih'in erdemleri aracılığıyla sonsuz kudretin tahtına yaklaşabiliriz. Öz oğlunu bile esirgemeyip, onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Romalılar 8, ayet 32. Baba, ruhunu oğluna ölçüsüz olarak verdi, biz de onun doluluğundan pay alabiliriz. İsa şöyle diyor: "Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi?" Luka 11, ayet 13. "Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. Dileyin alacaksınız. Öyle ki sevinciniz tam olsun." Yuhanna 14, ayet 14. 16:2.24. Hristiyanın yaşamı alçak gönüllülükle tanımlansa da üzüntü ve kendini küçümsemeyle lekelenmemelidir. Allah'ın onayını ve bereketini alacak şekilde yaşama ayrıcalığı herkese verilmiştir. Sürekli mahkumiyet altında ve karanlıkta kalmamız göksel babamızın isteği değildir. baş eğik, kalp benliğe ilişkin düşüncelerle dolu bir yaşamda gerçek alçak gönüllülük belirtisi yoktur. İsa'ya giderek temizlenebilir, böylece yasanın önünde utançsız ve vicdan azabı duymadan durabiliriz. Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Romalılar 8, ayet 1. Adem'in düşkün oğulları İsa aracılığıyla Allah oğulları olmuşlardır. Hepsi kutsal kılan da, kutsal kılınanlar da aynı babadandır. Bunun içindir ki İsa onlara kardeşlerim demekten utanmıyor. İbraniler 2, ayet 11. Hristiyanın yaşamı Allah'ta imanla, zaferle ve sevinçle dolu olmalıdır. Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. 1. Yuhanna 5, ayet 4. Allah'ın kulu Nehemya doğru söylemişti. Rabbin verdiği sevinç sizi güçlü kılar. Nehemya 8, ayet 10. Paulus da şöyle diyor. Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum, sevinin. Her zaman sevinin. Sürekli dua edin. Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. Filipililer 4, ayet 4. 1. Selanikliler 5, ayet 1618. Kutsal kitaba göre ihtidanın ve kutsanlığının meyveleri bunlardır. Bu meyvelere bu kadar az tanık olunmasının nedeni ise Allah'ın yasasında ortaya konulan muazzam doğruluk ilkelerine Hristiyan aleminde bu kadar kayıtsız kalınmasıdır. Bu nedenle geçmiş yıllardaki uyanışlara damgasını vurmuş olan Allah'ın ruhunun derin ve kalıcı işleri bu kadar az sergilenmektedir. Bizler bakarak değişiyoruz. Allah'ın insanlara kendi karakterinin mükemmelliğini ve kutsallığını açıkladığı bu kutsal hükümler göz ardı edildiğinde ve insanların zihinleri daha çok insani öğretilere ve kuramlara çekildiğinde bunu kilisedeki yaşayan dindarlıkta bir gerilemenin izlemesine şaşmamalı. Rab şöyle diyor, beni diri suların pınarını bıraktı, kendilerine sağınçlar, su tutmayan çatlak sağınçlar kazdılar. Yeremya 2, ayet 13. Ne mutlu o insana ki kötülerin öğüdüyle yürümez. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır. Mezmur 1, 2.13. Allah'ın halkı olma iddiasındakiler arasında temel imanın ve dindarlığın yeniden canlandırılması ancak Allah'ın yasasının haklı yerine iade edilmesiyle mümkündür. Rab diyor ki, yol kavşaklarında durup bakın, eski yolları sorun, iyi yol nerede öğrenin, o yolda yürüyün, canlarınız rahata kavuşur. Yeremya 6, ayet 16.